Siberin Günlüğü.
Siberin Günlüğü'ne hoş geldiniz. Ben Kerem. Bu hafta Tuğba tatilde geziyor. O yüzden baş başayız. Ben size 3 haber getirdim. Bunlardan bahsedeceğim kısa kısa. Birincisi bir sızıntı haberi. İkincisi bulut güvenliği konusunda izlediğim bir sunum. Buradan aklımda kalan birkaç noktadan bahsedeceğim ve size sunumu tavsiye edeceğim. Üçüncüsü de yeni phishinglere, oltalama ataklarına yol açabilecek bir haber var. Ondan bahsedeceğim. Birinci haberle başlayalım. Şimdiden editörümüz Ceren'e de sabırlar diliyorum bu üç parçayı birleştireceği için. Birinci haberimiz bir sızıntı haberi. Japonya'ya gidiyoruz. Japonya'da Toyota'nın 10 yıl boyunca bulut üzerinde müşteri bilgilerini sızdırdığı ortaya çıktı. 10 yıl boyunca bunu fark etmemişler. 2 milyon sürücünün, müşterilerinin, Toyota ve Lexus araç kullanan müşterilerin araç lokasyon bilgileri, şasi bilgileri gibi sınırlı sayıda ama yine de önemli bilgilerin bulut üzerinde bir sistemde korunmadığı, bir veri tabanının şifresiz olarak orada bırakıldığı ortaya çıktı. Ve Toyota bu hafta özür dileyerek bir haber olarak bunu yayınladı. Buradaki soru hani nasıl fark edilmemiş bu 10 sene boyunca? Çünkü oldukça basit bir güvenlik açığına benziyor. Detay paylaşılmadı. Bu hani S3 üzerinde mesela Amazon AWS S3 üzerinde bir korunmamış bir şey, bir dosya folder'ı da olabilir. Bir virtual machine de olabilir korunmamış olan. Ne olduğu bilinmiyor. Ama 10 yıl boyunca bunun hiçbir şekilde çalışanlar tarafından ya da bir pentest tarafından ortaya çıkmaması vesaire düşündürücü, garip bir haber. İkinci paylaşmak istediğim haber, Şubat'ta Finlandiya'da Disobey isimli bir güvenlik konferansında yapılan bir sunum hakkında. Bu sunumda Nick Jones, modern bulut saldırıları ve bunlara karşı alınabilecek önlemler isimli bir sunum yapıyor. Birkaç bölümü var, 55 dakikalık bir sunum tabii. Ben şimdi bunu 2 dakikaya özetlemeye çalışacağım. En başta çokça görülen bulut saldırılarından bahsediyor. Burada çok çok şaşırtıcı bir şey yok ama kısaca bahsedeyim. Hani böyle bulut üzerinde çok zero day saldırılar, yeni yeni saldırı tipleri ortaya çıktığı yok. Hani miktarında bir artış var son aylarda. Ama en büyük saldırıları yine bu zero day'ler olduğu gibi bir şey iddiada bulunamayız. Yine bilindik şeyler oluyor. Mesela deminki Toyota'da olabilecek bir durum, açık korunmamış S3 bucketleri kullanılabiliyor. Burada ya da GitHub üzerinde ya da başka korunmamış yerlerde bulunan şifrelerin tekrar kullanılması söz konusu. İkincisi başka ortamlardan pivotlanması. Yani bir network'e zaten girilmiş. Orada bulunan Amazon, Azure, Google Cloud şifrelerinin alınıp bu şekilde Cloud'a giriş yapılması. Üçüncüsü kaynak kod management yönetim araçlarının ve sürekli continuous delivery, continuous integration daha önce bahsetmiştik. Bu yazılımlardaki bazı açıklardan faydalanılması ve bu şekilde bulut sistemlerine giriş yapılması. Dördüncü de açıkta en çok kullanılan saldırı tipi de aplikasyonlardaki açıklar. Sunumun bir sonraki kısmında Nick arkadaşımız iki tane güzel örnek veriyor. Saldırı örneği, senaryoyu açıklıyor. O kısma çok girmeyeceğim. Sonraki kısımda ise uzun bir süre hani tavsiyeler veriyor. Bunlara karşı alabileceğimiz çok önemli önlemler, en önemli önlemler nedir diye bir kısım var. Burada da 9 tane madde var ama tabii her birine 10'ar dakika konuşmak mümkün. Ben çok kısaca maddeleri sıralamak istiyorum. Birincisi her yerde MFA, işte çok faktörlü doğrulama, kimlik doğrulama kullanılmasını söylüyor. Sürpriz değil. İkincisi Principle of Least Privilege, yani en düşük yetki ilkesinin en azından en önemli, en yetkili roller için uygulanması söz konusu. Şimdi bu söylemesi kolay, uygulaması zor bir prensiptir. Ama en azından şirketteki en yetkili hesaplara bu uygulanırsa çok yüksek düzeyde koruma sağlanmış olabiliyor. Üçüncüsü şifrelerin çok uzun ömürlü tutulmaması. Mesela AWS'de IAM de bir hesap yaratıldığında orada hemen bir şifre ve bir API key yaratılır. Sonra ona aylarca, yıllarca belki de kimse dokunmaz. Bunların tekrar gözden geçirilmesi, unutulmaması, rotasyona sokulması önemli. Dördüncüsü, mümkün olan yerlerde bulut sağlayıcının sunduğu authentication, kimlik doğrulama sistemlerinin kullanılması. Şunu kastediyorum. Mesela Lambda fonksiyonu yazdınız bir tane. O fonksiyonda fonksiyonun içinde bir şifre tutmak yerine, o fonksiyonun bir şifreyi kullanarak bir yere kimlik doğrulama yapması yerine AWS'in sağladığı, IAM üzerinden sağladığı kimlik doğrulama mekanizması ve yetkilendirme mekanizması üzerinden Lambda'ya bir yetki verilmesi daha doğru. Beşincisi şifre yönetiminin ve rotasyonunun otomatize edilmesi. Yine bunu her bulut sağlayıcının sunduğu bazı hizmetler var bu yönde. Altıncısı prodüksiyon sistemlerinde insanların etkileşime girmesini minimize etmek. Yani bu şu şekilde hani her kod push edileceğinde mesela bir developer gidip sisteme login oluyorsa bu bir zafiyet açık sağlayabilir. Bunun yerine bunu otomatize edip hani bir kod güncellemesi yapıldığında otomatik olarak bunun prodüksiyon sistemlerine push edilmesi yine CDCI dediğimiz bu döngüye girmesini sağlanmasının faydası var. Hani mutlaka prodüksiyon sistemlerine bazı kişilerin manuel olarak girmesi gerekiyorsa da bunun loglanması ve bu logun şirketin kullandığı CM yazılımı tarafından incelenmesi, orada kayıtlarının tutulması önemli. Yedincisi Limit Blast Radius dediği, yani bir yerde patlarsak her yer patlamasın mantığıyla her şeyi aynı, her app'imizi, her sistemimizi aynı AWS hesabına ya da Google ya da Azure hesabının içinde bulundurmamak. Yani ayrı ayrı projeler, hesaplar yaratıp bunlar için de geliştirme yapmak, bunu tavsiye ediyor. Bir sonrakinde Secrets Management'tan bahsediyor. Yani aplikasyon şifrelerimiz nerede tutuluyor, nasıl paylaşılıyor, ne zaman siliniyor, ne zaman rotasyona uğruyor, bunların yönetimi. Ve son olarak bahsettiği de güvenlik yönetiminin tek bir yerden yapılmaması. Yani şunu kastediyor. Tek bir güvenlik ekibinin bütün bunları uygulaması, güvenliği tamamen kendi başına sağlaması çok zor. Bu yüzden mühendislik takımlarının bu güvenlik işlemlerine dahil edilmesi, mühendislik ekiplerinin mesela threat modeling dediğimiz işlemi yapması, işte güvenlik otomasyonunu, kod yazılım yazma işlemlerini entegre etmeleri vesaire. Yani işi tamamen güvenlikçilere bırakmayalım ya da biz güvenlikçiler olarak biz sağlarız güvenliği demeyelim. Yazılımcıları, mühendisleri de bu sürecin içine sokalım daha çok. Bu sunumun linkini de açıklamalara bulundururuz. Çünkü tavsiye ederim 50 dakikalık uzun bir sunum. Ama oldukça faydalı bilgiler var. Bu bütün anlattıklarımın daha net, örnekli ve görselli açıklamaları orada var. Son olarak da bir ekstra bonus bir haber vereceğim. Bu da oltalama ile ilgili bir haber. Google bu hafta birçok yeni domain uzantısının satışa çıkarıldığını duyurdu. Bunlar arasından da iki tanesi güvenlikçilerin dikkatini çekti. Bir tanesi .zip, diğeri de .mov. Bunların ortak noktası nedir? Bunlar aynı zamanda dosya uzantı tipi. Dolayısıyla bunu saldırganlar kendi oltalama e-maillerinde yaratıcı şekilde kullanmaya başlayabilirler. Ve başlamışlardır zaten. Mesela saldırgan oltalama mailinin içinde bir ekteki dosya yazarak orada bir dosya eklemiş gibi dosya.zip yazabilir. Ama bu dosya.zip aslında kendi elinde tuttuğu bir domain olabilir. Ve dolayısıyla kişi ekteki dosyayı çalıştırdığını sanarken aslında saldırganın elindeki siteye bağlanıp oradaki zararlı bir yazılımı çalıştırabilir. Çeşitli görüşler var bu konuda. Bazıları diyor ki çok da büyük bir saldırı değil, risk değil. Ama çoğunluk şu anda hani ne gerek vardı böyle bir riske görüşünde. Evet, bu haftalık haberlerimizi burada bitirelim. Herkesi buradan oy kullanmaya davet ediyorum. Siber güvenliği seven sandığa gitsin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.